Merhaba, bugünkü sohbetimizde Mehmet Özkendirci'nin Gündem Fırtınası'ndan Seçmeler başlıklı yazısına biraz daha yakından bakacağız. Oldukça eleştirel bir yazı bu. Yani Türkiye'nin gündemindeki adalet, eğitim gibi sıcak başlıklara dair sert tespitler içeriyor. Amacımız da aslında yazarın öne sürdüğü iddiaları ve gözlemleri senin için biraz daha açmak, neyin altını çizdiğini anlamaya çalışmak.
Evet, kesinlikle. Yani yazı farklı alanlarda bayağı çarpıcı iddialar ve eleştirilerle dolu. Adeta bir gündem özeti ama hani oldukça keskin bir dille yazılmış. Yazar bu farklı konuları neden bir araya getirmiş, ne anlatmak istiyor? İstersen birlikte bakalım.
Harika olur. Şimdi yazar ilk olarak adalet sistemine dair ciddi endişelerle başlıyor. Özellikle Kuddusi Okkır ve Murat Çalık vakaları dikkat çekici, değil mi? Okkır'ın durumu, yani o 2000'lerin sonundaki Ergenekon davaları sürecinde hapiste kansere yakalanıp tahliye sonrası hali. Yazar bunu iktidarın utanç fotoğrafı olarak yorumluyor. Benzer bir durum kanser hastası Murat Çalık için de anlatılıyor. Somut delil yok deniyor ama ev hapsine bile çıkanılmamış. Böyle bir eleştiri var.
Evet. Tam da bu noktada yazarın vurguladığı temel mesele ciddi sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumu ve tabii adil yargılanma hakkına dair soru işaretleri. Metinde şeyden bahsediliyor. 11 doktor Çalık için kanseri tekrarlayabilir raporu vermiş ama adli tıp süreçleri işleri zorlaştırmış. Hani yazar bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas davası yükümlüsü yaşlı bir mahkumu özel yetkisiyle affetmesiyle ve yine kanserle mücadele eden menajer Ayşe Barım'ın durumuyla kıyaslıyor. Burada bir tezat olduğunu düşünüyor anlaşılan.
Anlıyorum.
Hatta Erdoğan'ın geçmişteki Ergenekon davalarının savcısıyım sözünü de hatırlatıyor yazar. Bir de Bahçeli'nin af çağrısı sonrası DEM Partililerin de bir af beklentisine girdiği iddiası var metinde. O da ilginç bir detay.
Bu adalet konusundaki yani güvensizlik ya da sorgulama hali sanki yazarın eğitim sistemine yönelttiği eleştirilerde de devam ediyor gibi. Sahte diploma iddiaları var mesela. Son 20 yılda bu yolla makam sahibi olduğu iddia edilen kişiler, daha da acısı mülakatı geçemediği için intihar ettiği söylenen öğretmen adayları ya da üniversite mezunu ama alanı dışında çalışırken iş kazasında ölen gençler. Bunları sistemin trajik sonuçları olarak sunuyor yazar.
Kesinlikle öyle. Bir de şu LGS meselesi var. Yani liselere giriş sınavındaki rekor başarılar. Özellikle Bursa'daki bir İmam Hatip okulundan çıkan 36 Türkiye birincisi. Yazar buna şüpheyle yaklaşıyor açıkçası. Şey diyor, hani geçmişte soru sızdırma iddiaları vardı ya, şimdi onun yerine adeta parayla diploma imaları aldı diyor. Hatta daha da ileri gidiyor, lise mezunu birinin kendini rektör ilan etmesi gibi, Balkanlarda adı sanı duyulmamış üniversiteler kurulup adrese teslim diploma dağıtıldığı gibi iddialar da sıralanmış. Bayağı ciddi yani.
Bu noktada Metin Küllünk'ün Hazreti Muhammed'in diploması mı vardı sözünü de anıyor yazar. Bu sözde neyi ima etmeye çalışıyor sence?
Ya şimdi yazar muhtemelen bu sözü kullanarak şeyin, liyakatin yani bir işe uygunluğun, eğitimin nasıl değersizleştirildiğine dair algıyı güçlendirmeye çalışıyor gibi. Formal eğitimin, yeterliliğin sorgulandığı bir iklim var. Bunu eleştiriyor aslında. Tüm bu örnekler üzerinden de eğitimde fırsat eşitliği ve sistemin genel güvenilirliği hakkında ciddi soru işaretleri uyandırmak istiyor metinde.
Anlıyorum, anlıyorum. Yazılar sadece adalet ve eğitimle kalmıyor tabii. Daha genel bir resim çizmek ister gibi başka konulara da hızla değiniyor. Siber güvenlik meselesi var mesela.
Evet, o da var. Siber güvenlik konusunda eleştirel yazı yazan 541 gazeteciye dava açıldığı iddiası yer alıyor metinde. Bu durumda kurumun eleştiriye kapalılığı ve etkinliği konusunda yazarın şüphelerini dile getirmesine yol açıyor haliyle. Orman yangınlarına müdahaledeki gecikmeler de benzer bir eleştiri konusu olarak geçiyor.
Evet.
Zaten yazar kendisi de metnin sonunda belirtiyor, gündem o kadar hızlı değişiyor ki diyor, konular unutulmasın diye bilinçli olarak daldan dala atlıyorum. Sanki tüm bu farklı sorunları birbiriyle bağlantılı, daha büyük bir resmin parçaları olarak gördüğünü ima ediyor gibi.
Gördüğün gibi, yani kısacık bir yazıdan yola çıktık ama aslında ne kadar çok katmanlı ve birbiriyle ilintili görünen meseleye dokunmuş olduk. Yazarın çizdiği bu tablo, adalet sistemindeki aksaklık iddiaları, eğitimdeki liyakat tartışmaları, kurumsal işleyişe dair eleştiriler. Hepsi bir arada sanki.
Kesinlikle. Yazarın bu seçkisi aslında okuyucuyu, yani seni, şuna itiyor. Bu farklı görünen sorunlar arasında acaba nasıl bir bağ olabilir? Altta yatan ortak dinamikler nelerdir? Yani tek tek olaylardan ziyade genel gidişata dair bir sorgulama çağrısı gibi duruyor metin.
Peki, o zaman şöyle bir soruyla bitirelim belki de. Yazarın işaret ettiği gibi bu kadar hızlı değişen, karmaşık ve birbiriyle bağlantılı sorunlar yumağında bizler birey olarak olayları nasıl sağlıklı takip edebiliriz, nasıl anlamlandırabiliriz? Belki de bu sohbetin ardından üzerinde düşünebileceğin en önemli soru budur.